Herkese merhabalar. Bilim 101'in 15. haftasıyla birlikteyiz. Gündemde ne gelişmeler var? Onlardan bahsedeceğiz. Bu hafta yanımda Berk var. Hoş geldin Berk tekrardan aramıza. Bu hafta ne konudan bahsetmek istiyorum ilk olarak derseniz? Bu bitkisel et ya da imitasyon et dediğimiz ürünlerden bahsetmek istiyorum. Hem laboratuvarda yapılan hem de işte soya proteiniyle vesaire. Ya da işte ne kullanıyordu? Bezelye proteini kullanılabiliyor. Mısır proteini, buğday proteini gibi çeşitli varyasyonlarla yapılmış etlerden bahsedeceğim birazcık. Piyasanın yani marketlere gittiğinizde, Türkiye'den bahsetmiyorum. Türkiye'deki durumun ne olduğunu hatırlamıyorum açıkçası. Ben Amerika'ya geldiğimden beri birazcık daha fazla görmeye başladım. Özellikle hani böyle ben şu anda Portland'dayım. Portland birazcık daha böyle veganların daha bol bulunduğu bir şehir. Ve hani marketlerde Beyond Meat gibi ürünler görebiliyorsunuz. Ancak tabii buna rağmen dominasyonu yok piyasalarda. Açıkçası hani gördüğüm kadarıyla McDonald's'larda, Burger King'lerde vesaire ürünlerin belki %1'ini ancak oluşturabilen şeyden bahsediyoruz. Çeşitlilikten bahsediyoruz. Tabii bununla alakalı da bir haber yapılmış. Bir Ohio State University'de sanırım. Ve şunu fark ediyorlar. Diyorlar ki ya bu ürünler hani piyasaya çıktı. Ama son yıllarda hani yapılmış şeylere, satışlara baktığımızda biz bunların açıkçası piyasayı domine edebildiğini görmüyoruz şeklinde bahsetmişler. Ve hani domine edememesi de tabii ki maalesef çevreye çok daha büyük zararlar veriyor. Çünkü hani bu ürünlerin asıl çıkış amaçlarından bir tanesi sadece veganizmin yayılması değil, aynı zamanda çevreciliğin artması. Özellikle işte bu büyükbaş hayvancılıkla beraber metan salınımının çok artmasından kaynaklı olarak çevreye çok ciddi bir zarar veriliyor aslında. Tabii burada iki tane şöyle olay var. Birincisi, Amerika oldukça aslında geri kalmış bir ülke diyebiliriz. Amerika çok ekstremlerde yaşıyor. Bir tarafı çok gelişmişken diğer tarafı aşırı aşırı alt kısımlarda. Hani mesela ne örnek verebilirsiniz? Dünyanın en iyi üniversiteleri buradayken aynı zamanda Amish gibi topluluklar var yani. Çok iki tane ekstrem uçtan bahsediyoruz açıkçası. Bu alt kesim o kadar alt kesimde kalıyor ki yani uçta kalmış ki etlerini değiştirmek istemiyorlar. Özellikle böyle hani o redneck'lere gittiğinizde adam markete gittiğinde o kocaman işte Tomahawk steak'ini almak istiyor marketten. Bana Beyond Meat getirin gibi şeylerle gelmeyin diyor hani. Bunun çok ciddi bir olayı var tabii ki. İkincisi hani toplumun kültürel olarak yaklaşımının haricinde çoğaltılması gerekiyor bu ürünlerin. İlk olarak bunu söyleyebilirim. İkincisi de tabii fiyat. Yani bu ürünlerde artık ne yapılır bilmiyorum. Hani normal etli ürünlerin fiyatlarına ekstradan bir vergi mi konulur? Ki Amerika için bu imkansıza yakın bir şey yani. Millet birbirini yer. Direkt şey yaparlar yani. Devletin başındakini indirirler. Siz nasıl işte etin fiyatını yükseltirsiniz diye. Ya da bir teşvik yapılması gerekiyor. Ve gerçek et içermeyen et imitasyonu ürünlere bir şekilde indirim yapılması gerekiyor işte. Tekstlerinin alınmaması gerekiyor. Yani bu vergilerinin alınmaması gerekiyor gibi şeylerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugünkü durumda markete gittiğinizde özellikle de indirime girdiyse et ürünleri, et imitasyonu olan ürünlerden genelde çok daha ucuza denk geliyor. Ben açıkçası aynı miktarda proteini alabileceksem et içermeyen, imitasyon olan ürünleri tercih edebilirim. Ancak fiyat hemen hemen iki katı gibi olduğu için ben hala normal et yemeye devam ediyorum açıkçası. Belki senin görüşün ne? Avrupa'da yaşayan birisi olarak. Sen ne görüyorsun burada?
Bu ürünlerde aslında iki kategoriye ayırabiliriz. Bir grup, ilk grup direkt etin tadını birebir taklit etmeye çalışıyor. Hani ben diyor onun aynısı olacağım, onun yerine koyulacağım. İkinci grup ise hani hiç o tarz şeylerle uğraşmıyor. Burger nedir işte? Burger'ın içinde köfte vardır. Chicken nugget yapan şey aslında içindeki tavuk eti değildir. O dışındaki çıtır çıtır galetasıdır. Hani dokusunu aynı yaptıktan sonra kendi tadıma sahip olacağım. Sadece hani bitkisel tabanlı olacağım diyen var. Açıkçası ben direkt etin tadını imite edenleri çok sevmiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Ben zaten bu saatten sonra tadını ne hatırlıyorum ne yediğimde de seviyorum. Midem bulanıyor, çok ağır geliyor. Zaten o nasıl denir? Eti taklit eden, birebir taklit eden ürün grubu çok aslında geçici bir ürün grubu. O yüzden tutunamıyor. Çünkü buna çok yatırım yapılıyor. Hani birebir aynısı olacağım piyasası çok para alıyor. Çok para kazanıyor aynı zamanda yatırımcılardan. Ama şöyle bir şey var. Biri ne zaman vegan olsa sadece ilk 2-3 ay bunları alıyor. Sonra okey diyor. Sonra diğer şeyleri de denemeye başlıyor. Diğer şeyleri denemeye başladıktan sonra işte biraz damak zevki reseptörlerinde bir değişim oluyor bireyin. Ve bu sefer mesela en basitinden şöyle bir şey diyeyim. Hani hiç inek peyniri yemediniz 8 ay. Sonra çok basit bir peyniri yedinizseniz, eskiden yediniz, size o peynirin tadı çok ağır gelir. Hani aşırı bir uyaran yiyorlar ve bu sefer tiksiniyorlar. Vegan olmayanlar zaten sahte diye almıyor, iğrenç buluyor tadını. Vegan olanlar da gerçeğine benziyor diye almıyor, kimse almıyor. Çok böyle bir ara gruba temsil ediyorlar. Çok niş bir insan topluluğunu temsil ediyorlar. O yüzden hani tutunamıyorlar ama bunun yerine cidden kendiliğinden zaten tadı güzel olan bir şeye yatırım yapılsa piyasanın ben çok daha gelişebileceğini düşünüyorum. Yani bizim toplumumuza baktığınız zaman çoğu besin zaten kendiliğinden vegan. Hani size mesela biri sorsalar işte vegan Burger King Whopper mı yemek istersiniz yoksa normal annenizin yaptığı ıspanak yemeğini mi? Eğer hani 10-12 yaşında arkadaşlarıyla takılan ergen bir çocuk değilseniz ıspanak yemeğini tercih edersiniz. Yani çünkü bazı şeyin hani imitasyon olması ya da gerçeğine çok benzemeye çalışması iyi bir şey olmayabiliyor. Bazı besinlerin tadı kendi halinde güzel mesela. Benim favorilerimden biri mesela ben Meksika fasulyesini çok severim. Ve Meksika fasulyesinden köfte de yapılıyor. Ve ben bayılıyorum tadına. Hani gayet güzel oluyor. Onu kat kat tercih ederim. Herhangi bir et benzeri ya da et olmaya çalışan. Ha, chicken nugget seviyorsunuzdur. Aynı şekilde. Dokusu aynı şekilde olacak şekilde dışını yapıyorlar. İçine mesela brokoli ile yapan gördüm ben. Çok farklıydı işte. Vegan chicken nugget'tı ama aslında brokoliydi. Dışını garetelamışlar. Gayet de güzeldi. Hani o çıtır çıtırlığı da verdi. Ve ben de brokoli seven bir insandım. Yedim hani. Benim için hiçbir sorun olmadı açıkçası. O yüzden böyle çok taklit etmeye çalışan ürünler çok niş bir gruba hitap ettikleri için aslında bence piyasayı çok kazanamıyorlar.
Doğru, bu konuda ben de sana katılıyorum açıkçası. Hani imitasyon yapılması haricinde, ki bunu çok fazla yapmaya çalışanlar var. Hani Gordon Ramsay gibi böyle büyük şefler bile işte eti imite etmek için böyle patlıcana özel bir şekilde marine ediyor. Yok işte bir burada mesela çok yapanlar var. Bacon'ı imite etmek için böyle havucu onun gibi dilimleyip böyle belirli marinasyonlarda falan bekletiyorlar. Yani ben buna açıkçası olumlu bakmıyorum. Bana kalırsa hani dünyada vegan olarak yapılmış ya da vejetaryen olarak yapılmış çok miktarda yemek var. Direkt onların yapılması bence çok daha mantıklı geliyor kulağa.
Bundan sonra ben de dünyanın en büyük ikinci büyük sorununa geçiyorum. O da kellik. Şimdi şöyle ki bir yeni bir yapılan çalışma böyle
Berk, bir
bilimsel.
dakika, bir dakika, bir dakika. Berk, kel misin?
Ben kendimi kel olarak değerlendiriyorum.
Kel
Sen
değilsin şimdi.
çünkü
Ben seni görüyorum.
şöyle benim saç tellerim, kıllarım, hair
İnce.
artık şu an Türkçe'ye nasıl çevireceğimi bilmiyorum. Çünkü biri yanlıştı onu biliyorum. Saçım çok ince ve Türkiye standartına göre de açık bir renk. O yüzden güneşin altına çıktığım zaman çok olsa bile saç ve ben her gün yıkanmış olduğum için ve taramış olduğum için tane tane ayrıldıkları için siz direkt benim kafamı görüyorsunuz. Hani aslında böyle çok düşük bütçeli almış olduğunuz bir gaming PC'deki karakterin kafası gibi hani saydam gözüküyor saç ve siz içeriği görüyorsunuz. Ve bu tabii ki kel hissettiriyor. Ha, akşam şey olmaz ama biri benim fotoğrafımı çektiğimde mesela arkadan özellikle güneş vurduğunda hani direkt kafamın şeklini görebiliyorsunuz. O yüzden zaten hani yıkandığım için sürekli günlük olarak dökülme de yapıyor hani. Ama gidip temizliğimden vazgeçecek değilim. Hani kel olacaksam kel olayım yani. Kabullendim ben bunu. Açıkçası kel olmayacağım diye pis olamam üzgünüm. Herkesin standartları var. Bu yeni yapılan çalışmaya göre de işte insanların saç foleküllerinin formasyonunu ve rejenerasyonunu tetikleyen sinyal moleküllerini buldukları ileri sürmüşler. İşte bu saç dökülmesi ya da kel olmak zaten biyolojik olarak bir sıkıntı değil insanlar için günümüzde. Daha çok sosyal açıdan oluşturulmuş bir baskı var üzerinden. Yani herkes kel olsa zaten kimse uf saç çok şey bir şey diye uğraşmaz. Çok da zaman harcıyor burada. Hani bakıyorum aslında düşününce keller yani duştan sonra tak 10 saniye kurusun. Direkt çıkıyorsun bak bunlar çok günlük hayatta zaman kazandıran şeyler uzun yıllar. Hani saçın kurutmak zararlı saça. Ama saçı ıslak bir insan da genelde evden çıkmıyor. Özellikle Türkse hasta olurum diye çıkmıyor. Bunu bütün yaşamınıza vurduğunuzda Allah bilir kaç yılımız saçımızın kurumasını bekleyerek geçiyor ya da kurutarak geçiyor. Bence zaman daha değerli kel olmaktan. Neyse çok gereksiz konulara girdim. Bu araştırmaya göre bu soruna hücresel seviyede çözüm bulmuş olabileceklerini söylüyorlar. Peki neden onca yıldır bu soruna çözüm bulunamadı? Bakarsanız televizyona çözüm bulundu. Haplar falan satılıyor ama hepsi fake. Şöyle ki dermal kondensate diye bir hücre grubu var. Yani saç foliküllerinin büyüme ve farklılaşması için olan sinyal merkezi burası. Burası çok hızlı değişiyor. Yani saçlar aslında vücudun en hızlı gelişen ve uzayan bölgelerinden biri. O yüzden görüntülenmesi ve takip edilmesi çok zor. Dermal kondensateler yoğun bir miktarda dip dibe bulunan hücre grupları ve derinin hemen bir alt katındalar. Saç uzaması ve formasyonunda ana kontrolcüler olarak görev alıyorlar. Geliştirdikleri yeni bir ilaç ile 3 boyutlu hücre kültüründe saç uzamasını ve yeğenlenmesini tetiklemeyi başarmışlar. Matematik hesaplamaları ve yazılımlar kullanmışlar aslında bu süreci takip edebilmek için. Bir farenin derisinden tek hücre RNA sekanslama verisini kullanarak kompütasyonel bir hesaplama ve model oluşturuyorlar. Aslında snapshotlar böyle aralıklı deneylerden görüntüler veriyorlar ve yazılıma ara basamaklarını yapay zekayı ve formülasyonu kullanarak tamamlamasını istiyorlar. Yani ergin olmayan dermal hücrelerin ergin hale gelişini böylece modellemiş oluyorlar. Bu dijital hesaplamalarını da in vivo genetik deneyler ile birleştirerek kritikal sinyal moleküllerini keşfetmişler. Ve buldukları iki sinyal aslında normalde birbirine karşı çalışan sinyal kaskatlarıymış. Ama bu durumda aynı anda tetiklediklerinde yani beraber görev alarak çalışıyorlarmış. Eğer gelişim biyolojisine bir ilginiz varsa bunlardan birisi Wnt, diğeri de Sonic Hedgehog sinyal kaskatları. Bu ikisini kullanarak bir ilaç geliştirmişler. Bunları işte verdiklerinde deney grubuna saç uçaması ve formasyonunun tetiklendiğini görmüşler. Açıkçası ben makaleyi çok detaylı bir şekilde indirdim. Elliye yolu olan biri olarak çünkü bu ilaç milaç bunun FDA onayı çok uzun sürer. Kendi araştırmalarıma başlamış bulunmaktayım. Bu sinyal yolaklarını kaskatlarını tetikleyen her türlü tavsiyelerinize açığım. Sonic Hedgehog ve Wnt yolaklarını kaskatlarını kafatasındaki dermal yapıda tetikleyen her türlü doğal olan olmayan satılan satılmayan ne denir şeylerinizi lütfen mail yoluyla iletiniz diyorum.
Bizim bir komşumuz vardı. Bunu kesin söylemem gerekiyor. Her sabah işte sarımsakla beraber böyle karaçam balını karıştırır saçını sürerdi. Sonra kel kaldı. Daha fazla kel kaldı. Yani siz böyle şeyler yapmayın o yüzden. Neyse işin şakasını bir yana bırakalım. Şu anlık henüz kafamda saç olduğu için böyle bir sorunla karşı karşıya değilim. Erteliyorum büyük ihtimalle ancak bir 5-10 yıl sonra ben de bu yola doğru ilerliyor olacağım. Ve ondan sonra hangi kaskatmış, hangi he çok geniymiş diye böyle bakmaya başlayacağıma eminim. Günün son haberinde sigara içmenin akciğer kanseriyle olan bir ilişkisinden bahsedeceğim. Öncelikle şu uyarıyı yapmak istiyorum. Sigara içmek sadece akciğer kanseri yapmıyor. Sigara içmek çok ciddi sorunlar yaratabiliyor. Ancak sigara farklı düzeylerde sigara içen bireylerde akciğer kanseri oranlarını karşılaştırmışlar. Önce şu temel bilgiyi de verelim. Sigara içen insanlarda ömürleri boyunca akciğer kanseri görülme oranları yaklaşık %10 ile %20 arasında değişiyor. Aslında bu çok ciddi yüksek bir oran. Yani sadece sigara içen 10 kişiden bir tanesi akciğer kanserine yakalanabiliyor. Ve şunu biliyoruz hani kanserin ne kadar ciddi bir hastalık olduğunun farkındayız biz. Sigara içerek bu oranı o kadar yükseltiyoruz ki ne kadar zarar verdiğimizin farkında değiliz kendimize. Türkiye olarak özellikle genç bireylerde sigara içme oranları yaklaşık %50'ye yakın tüm fiyatlara rağmen. Ve hani maalesef sigara içme oranlarımız da yüksek. Böyle hani sosyal içicilik vesaire diye karşıladığımız şeyler de aslında akciğer kanserine oldukça aslında bizi yatkın hale getiriyor. Çalışma şunu gösteriyor. Bizim çok altındakilerden bahsediyoruz biz burada. 3 paket sigara içen, yılda 100 paket sigara içen birisiyle 50 paket sigara içen birisinin arasında herhangi bir fark bulunamamış. Ancak dediğim gibi bu demek olmuyor ki bu kişilerde kardiyovasküler sorunlar ortaya çıkmıyor. Kolon kanseri gibi sorunlar ortaya çıkmıyor. Ya da işte gırtlak kanseri gibi sorunlar ortaya çıkmıyor gibi şeylerden bahsetmiyorum. Bu olay sadece akciğer kanseriyle alakalı. Yaklaşık olarak, fizyolojik olarak etkileşim şu. Diyorlar ki belirli bir paket sigaranın üzerine çıkıldığında oluşan mutasyon o kadar fazlalaşıyor ki artık şey olmaya başlıyor. Hani kendisine de bir negatif feedback oluşturmaya başlıyor. Ve yılda 23 paket sigaranın üstüne çıkan bireylerde akciğer kanseri oluşma riski daha fazla artmıyor olduğundan. Tekrardan bahsediyorum. 23 paket aslında oldukça düşük bir oran Türkiye'ye kıyasla. Yani buradaki sosyal içicilerden bahsedeyim Amerika için en azından. Haftada 1, 2, en fazla yani 3-4 dal falan hani sigara içen insanlardan bahsediyorum ben. Ve bu kişilerin oranları hani yılda belki 10 pakete ancak gelecektir yaklaşık olarak. Burada 23 paketten bahsediyorum. Türkiye'de ortalama bir sosyal içici yaklaşık günde 3 dal, 4 dal sigara içen birisi olduğu için bir pakette de 20 adet sigara olduğunu düşünürsek yaklaşık haftada bir tane sigara içiyor diyebiliriz. Bu da 52 pakete vesaire denk geliyor. Hani bizim bahsettiğimiz bu threshold'un yaklaşık iki katına çıkmış oluyor. Ve her ne kadar akciğer kanseri riskiyle alakalı limiti doldurmuş olsa da diğer kanserlere karşı maalesef kendini daha savunmasız bırakıyor diyebiliriz. Bu son haberle de 15. haftanın sonuna gelmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.